Ayrım 8. Sayfa 34. 42. Ceza hukuk. Criminal law. Toplumun düzenini bozucu davranışların cezalandırılmasıyla ilgili kurallar ceza hukuku içinde yer alır. Toplum düzenini bozan davranışlar ve bunlara verilen cezalar ceza kanununda düzenlenmiştir. Bu, kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralının bir neticesidir. Suçu ve cezayı tayin eden kanunların herkes tarafından bilindiği farz olunur. Bu itibarla kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Şu halde diyebiliriz ki, suçun ve cezanın kanunla belirtilmesi gerektiğinden ceza hukuku kanunilik temeline dayanır. Diğer bir ifadeyle, ceza hukukunda gelenek hukukunun yeri yoktur. Bu husus, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesinde, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirlerine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz şeklinde. Dördüncü maddesinde ise ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz şeklinde ifade edilmiştir. Toplum düzenini bozan davranışlar ve bu davranışlara verilen cezalar ülkemizde 1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu yasa çeşitli tarihlerde değişikliklere uğramıştır. Ceza ve ceza hukukuyla ilgili hükümler ve değişiklikler özellikle 1985 yılından itibaren gündemi meşgul etmeye başlamıştır. Bunda bu tarihten sonra özellikle insan hak ve özgürlüklerin anlamının ve öneminin kavranmaya başlanmasının, ülkemizin uluslararası platformda yerini almış olmasının ve Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki isteğinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda da ifade edildiği gibi ceza alanında 1985 yılından beri süregelen değişiklikler olmuştur. Özellikle de son yıllarda bu alandaki çalışmalar hızla artmıştır. Bu alanda çeşitli kanunlar ve uyum yasaları çıkarılmıştır. Nihayet 1926 yılından beri yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yerini 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu almıştır. Yeni Türk Ceza Kanunu'nun incelenmesinde de hemen görülecektir ki, bu yasa bireyi ön plana çıkarmış ve düzenlemelerini birey ekseninde belirlemiştir. Bu hususu hem yasanın içeriğinden hem de genel gerekçeden anlamak mümkündür. Doğaldır ki, insan hak ve özgürlüklerinin öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşılması ve vatandaş odaklı bir yönetim sisteminin benimsenmeye başlaması bunda etkili olmuştur. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmamız, Avrupa Birliği'ne girme çabalarımız bu alandaki düzenlemeleri de zorunlu kılmıştır. Yasanın incelenmesinde eski yasada olmayan hususların yeni yasada yer aldığı, eski yasada yer alan hükümlerin yeni yasada farklı şekilde ele alındığı görülecektir. Örneğin yeni yasa suçlarda cürüm kabahat ayrımına son vermiş, suç ve ceza kavramlarını ve çeşitlerini yeniden tanımlamış, uzlaşma yolunu getirmiş, şahsi dava yoluna son vermiş, eski yasada bulunmayan bazı fiiller suç haline getirilmiş. Parantez, eziyet, soykırım, organ ve doku nakli ve benzeri. Ve özel hükümler içinde yer alan suçların sistematiğini tümüyle yeniden belirlemiştir. Bundan başka yeni yasa teşebbüs ayrımına son vermiştir. Bir diğer dikkat çeken değişiklik ise yeni yasa eski yasadan farklı olarak yalnız cezalandırma esasına dayanmayıp suçlunun iyileştirilmesi, yeniden topluma kazandırılması amacı gütmüştür. Yeni yasada şekli bir değişiklik olarak da eski yasaya oranla daha sade ve akıcı bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz. Nihayet yeni yasa eski yasaya göre daha geniş oluşumlu düzenlenmiş ve kanun uygulayıcısına daha fazla takdir hakkı tanımıştır. Ülkemizde ceza hukuku ile ilgili ana kurallar Türk Ceza Kanunu'nda belirtilmiştir. Ceza kanunları kamu düzeni ve özgürlüklerini korumayı amaçlarken başvurduğu yollar müeyyidelerdir. Ancak müeyyidelerin sosyal içerikli olması ceza kanunlarının toplumsallığı için ince ve önemli bir kıstastır. Öyle ki ceza kanunu ile amaçlanan hedef, demokratik hukuk devleti anlayışını ve devletin, bireylerin anayasal haklarının mümkün olduğunca gözetilmesine uygun olmalıdır. Bu bakımdan ceza kanunları, bireyi temel alan bir anlayış benimsemelidir. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesinde bu husus, ceza kanununun amacı, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir şeklinde ifade edilmiştir. Hemen belirtelim ki ceza hukuku ile ilgili kurallara sadece Türk Ceza Kanunu'nda değil, ceza hukuku ile ilgili kurallara çeşitli yasalarda da rastlamak mümkündür. Örneğin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu gibi. Ceza hukuku alanında ayrıca belirli kişilere uygulanabilen özel yasalar da vardır. Örneğin Askeri Ceza Kanunu gibi. Türk Ceza Kanunu'nun özel kanunlarla ilişkisi Türk Ceza Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre bu kanunun genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. 765 sayılı yasa suçları cürüm ve kabahat olarak ikiye ayırmıştı. Bunlardan ağır suçlara cürüm, hafif suçlara ise kabahat denilmişti. Cürümler için öngörülen cezalar ise idam (parantez 2004 yılında kaldırılmıştır). Ağır hapis, ağır para cezası, kamu hizmetlerinden yasaklılık. Kabahatler için öngörülen cezalar ise hafif hapis, hafif para cezası, belli bir meslek ve sanatın yapılmasının geçici olarak durdurulması şeklindeydi. 5237 sayılı yasa, suçlardaki cürüm ve kabahat ayrımına son vermiş, kabahatlerden bir kısmını özel hükümler içine almıştır. Yasa, genel hükümler ve özel hükümler olarak iki kitaptan oluşmaktadır. Yasa, bu suçlara verilecek cezaları da hapis ve adli para cezaları olarak iki çeşit ceza öngörmüştür. Bunlardan hapis cezaları olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası şeklindedir. Süreli hapis cezası ise bir aydan az, 20 yıldan fazla olamaz. Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezası adını taşımaktadır. Ceza hukuku alanında bir de uluslararası ceza hukukundan söz edilmektedir. Savaş suçlularının, barış düzenini bozanların cezalandırılmaları bu hukuk dalının kapsamı içindedir. Uluslararası ceza hukuku gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. 42. A. Disiplin cezası. Disciplinary punishment. Belli bir sanat statüde bulunan, örneğin memur, asker, öğrenci gibi kimselerin görevi nedeniyle ya da görev yerlerindeki kusurlu tutum ve davranışları nedeniyle verilen cezalara disiplin cezası denir. Ceza kanunu ile toplum düzenine, disiplin suçları ile bir kurumun düzenine aykırı davranışlar cezalandırılır. Kimi kez bir tutum ya da davranış hem kurumun hem de toplumun düzenini bozabilir. Bu gibi durumlarda kişi hakkında hem disiplin kovuşturması hem de ceza kovuşturması yapılır. Disiplin cezaları mahkemelerce değil, genel olarak kişinin bağlı olduğu yönetsel yerler ya da üstler tarafından verilir. Memurlar için öngörülen başlıca disiplin cezaları ağırlık derecelerine göre şöyle sıralanır: uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma. Bir kimseye disiplin cezası verilebilmesi için disiplin suçu işleyenin ceza kanununa göre mahkum edilmiş olması gerekmez. Ceza mahkemesinin suçsuz bulduğu bir kişi aynı eylemden dolayı disiplin cezasına çarptırılabilir. Aynı eylemden dolayı kişinin mahkeme tarafından suçlu bulunması, kişiye ayrıca disiplin cezası verilmesini gerektirmeyebilir. Kişiye aynı eylemden dolayı hem disiplin cezası verilmesi hem de ceza mahkemesince mahkum edilmesi olasılığı da vardır. 43. Yargılama hukuku. Law of Precision. Mahkemelerin yargı görevini yerine getirirken uyguladıkları yol ve yöntemlerle ilgili hukuk kuralları yargılama hukuku içinde yer alır. Yargılama hukuku, ceza yargılama hukuku, medeni yargılama hukuku ve yönetsel yargılama hukuku gibi alt bölümlere ayrılır. Dipnot. N. Kunter, F. Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Bası, 2002-2003. Ö. Tosan, Türk Suç Muhakemesi Hukuku, 1984. Bilge Tire Önen, Medeni Yargılama Hukuku, 1978. Kuru Tire Arslan Tire Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 1994. B. Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Cilt, 1986. A. Ş. Gözü Büyük, Yönetsel Yargı, 9. Bası, 2004, Gözü Büyük, Tire Dinçer, İdari Yargılama Usulü, 2. Bası, 2001. Ceza yargılama hukuku, ceza davalarında, medeni yargılama hukuku, hukuk davalarında, yönetsel yargılama hukuku, yönetsel davalarda uygulanır. Bunların her biri ayrı yasalarla düzenlenmiştir. Medeni yargılama hukukunun ana kaynağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ceza Yargılama Hukukunun ana kaynağı, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Yönetsel Yargılama Hukukunun ana kaynağı ise İdari Yargılama Usulü Kanunudur. Bunların dışında özel yargılama usulleri de vardır. Anayasa Mahkemesi'nde, askeri mahkemelerde uygulanan yargılama usulleri gibi. 43A. Medeni Yargılama Hukuku. Law of Civil Procedure. Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi yollarını medeni yargılama hukuku belirler. Bir hukuk davasının nerede ve nasıl açılacağı, sav ve savunmaların nasıl yapılacağı, hangi kanıtların nasıl ileri sürüleceği, davanın nasıl sonuçlandırılacağı yasalarda gösterilmiştir. Mahkemelerin kuruluş yasasına göre hukuk uyuşmazlıklarını çözen mahkemeler ilk derece ve üst derece mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılır. İlk derece mahkemeleri sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleridir. Ticaret, tapulama ve iş mahkemeleri de asliye mahkemesi niteliğindedir. Adalet yargısının üst mahkemesi Yargıtay'dır. 43B. Ceza yargılama hukuku. Law of Criminal Procedure. Ceza yargılama hukuku, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza davasında kural olarak mahkemeyi savcılar harekete geçirir. Ceza, devlet adına verildiğine göre davada devlet adına açılmalıdır. Bu görev savcıya verilmiştir. Ceza mahkemeleri de hukuk mahkemelerinde olduğu gibi iki derecelidir. İlk derece ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olmak üzere üç tanedir. Bunların üstünde ise yüksek mahkeme olarak Yargıtay bulunur. Bir hatırlatma olarak şunu söyleyebiliriz ki, bu mahkemelerden başka ilk derece mahkemelerin üstünde bir nevi temiz yeri olarak görülebilecek olan bölge adliye mahkemeleri sistemi kabul edilmiştir. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunda Bölge Adliye Mahkemelerinin 2 yıl içinde kurulacağı hükmüne yer verilmiştir. Türk Ceza Kanunu gibi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da yeniden ele alınmıştır. Bu düzenleme ile 1929 tarihinden beri yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yeniden düzenlenmiş, ismi de Ceza Muhakemesi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Böylece ceza muhakemesi ile ilgili kurallar 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almıştır. Burada da yine insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması için etkili bir yargılama usulü amaçlanmıştır. Hukuk davalarında olduğu gibi ceza davalarında da mahkemeler kendiliklerinden harekete geçip yargılama yapamazlar. Davaya bakacak ceza mahkemesini harekete geçirmek üzere bu davanın birisi tarafından açılması gerekir. Bu görev genel olarak kamu menfaatinin koruyucusu durumunda olan savcıya verilmiştir. O halde savcı yargılamada hakim değil, davacı başka bir deyimle taraf durumundadır. Burada ceza muhakemesi kanunundaki önemli bir değişikliği vurgulamak gerekiyor. Önceki yasaya göre savcı, Adalet Bakanı'nın emri üzerine dava açmak zorundaydı. Yeni yasa bu uygulamaya son vermiştir. Bir başka önemli değişiklik ise bazı hallerde savcının harekete geçmesine lüzum olmadan suçtan zarar gören kimsenin kendiliğinden ceza takibatına geçmesine imkan veren, aleyhine suç işlenmiş olan kimsenin açtığı dava olan şahsi dava uygulamasına da son verilmiştir. Yeni yasaya göre ceza soruşturmasının iki aşaması soruşturma ve kovuşturma aşaması şeklindedir. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi soruşturma aşaması, iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi de kovuşturma aşaması oluşturmaktadır. Burada ceza muhakemesi kanununun bazı tanımlamalarına da yer vermek faydalı olacaktır. Buna göre soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli, kovuşturmanın başlamasından itibaren hüküm kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiye de sanık denilmektedir. Mağdur suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. Buna müdahale yoluyla dava denilir. Ceza kanununun suç sayarak cezalandırdığı fiiller arasında bir de şikayete bağlı suçlar vardır ki, bu gibi fiiller hakkında ceza mahkemesinde savcının ceza davası açabilmesi için suçtan zarar gören savcılığa şikayette bulunması gerekir. Ayrım sonu. Sayfa 40.